Ayrım 68 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 727. 31. bölüm. Sonuçsuz bir girişim. Başgil'in reddedilen önerisi. DP iktidarının güvendiği bir profesördü ama Bayar'ı ikna edemedi. Bayar göstericiler için tenkil sözünü kullandı mı? Tenkilin anlamı ne? Başgil'i etkileyen görüntü. Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil, İstanbul Üniversitesi'nin en kıdemli öğretim üyelerinden biri. Milliyetçi muhafazakar bir öğretim üyesi olarak tanınıyor. CHP'ye ve özellikle İnönü'ye sempatisi olmadığı muhakkak. Bunu gerek CHP'nin gerek DP'nin iktidar döneminde yazılarıyla, yorumlarıyla ortaya koymuş. İstanbul olayları konusunda rektör Onar'ın tutumunu eleştiriyor. Yaralandıktan sonra başı bandajlıyken üniversiteye girmemeliydi. Bu öğrencilerin polise karşı tepkilerini arttırdı diyor. Üniversiteye polisin girmemesi gerektiğini söyleyenlerin görüşünü yanlış buluyor. Başgil Demokrat Parti iktidarının özellikle ilk yıllarındaki icraatından da memnun. Son yıllardaki icraatı için eleştirdiği konular da var ama bazı noktalarda ona haksızlık edildiğini düşünüyor. Mesela birçok anayasa hukukçusunun aksine tahkikat encümeninin kurulmasını anayasaya aykırı bulanların görüşüne katılmıyor. Öyle bir encümen kurulabilir diyor. Bu görüşünü bazı gazetecilere demeç olarak anlatmış ama o demeç yayınlanmamış. 27 Nisan'da kabul edilen yetki kanunu için ise Başgil'in görüşü tamamen farklı. İşte o kanun anayasaya aykırıdır diyor. Ali Fuat Başgil'in bu görüşleri bütün meslektaşlarınca biliniyor. O görüşlere en fazla karşı olanlar da dahil, ona kıdemi ve birikimi dolayısıyla saygı duyanlar çok. Onu en fazla beğeniyle izleyenler doğal olarak muhafazakar eğilimli olanlar. O arada da Demokrat Parti'nin yöneticileri. Onu zaman zaman arayıp görüşlerine başvurdukları da oluyor. Başgil bu özellikleri dolayısıyla askeri yönetimden sonraki demokrasiye geçiş döneminde Adalet Partisi listesinden Cumhuriyet Senatosu üyesi olacaktı. Cumhurbaşkanlığına adaylığı da söz konusuydu. Buna geçiş döneminde etkili olan bir askeri grup engel olacaktı. Ama o konu daha sonraki zamanın konusu. Başgil Samsunlu, 1893 doğumlu, o sırada 67 yaşında. Hukuk öğrenimini Fransa'da yapmış. İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin anayasa profesörlerinden. 28 Nisan olayının tüm gelişmelerini fakültedeki odasından izlemiş, çeşitli açılardan üzülmüş, endişelenmiş. O endişelerini arkadaşlarıyla tartışırken bir telefon gelmiş. Bundan sonrasını onun hem 27 Mayıs'tan sonra gazetelerde yayınlanan hem de kitabında yer alan anlatımlarına dayanarak izleyelim. Herkes yorgun ve bitap görünüyordu. Münakaşayı henüz bitirmemiştik ki bir memur acele gelerek beni Ankara'dan telefonla aradıklarını haber verdi. Karşımda eski talebelerimden Marif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun sesini duydum. Adet olduğu üzere selam teatisinde bulunduktan sonra bana başvekili sizinle görüşmek istiyor dedi ve ahizeyi Benderes'e verdi. Aziz hocam, uzun zamandan beri sizi arayamadığım için çok özür dilerim. Ne durumda olduğumu tahmin edersiniz. Nasihatlarınıza her zamandan daha çok ihtiyacımız var. Eğer fazla rahatsız olmayacaksanız hemen bu akşam Ankara'ya hareket etmenizi çok rica ediyorum. Pekala sayın başvekil, bugünün şartlarına göre tek güçlük Boğaz'ı geçebilmek. Eğer geçebilirsem yarın muhakkak Ankara'da olurum. Başgil üniversiteden ayrılıp o zaman vapurla geçilen Anadolu yakasına zamanında ulaşmış. Akşam kalkan yataklı trene binmiş. Ertesi sabah Ankara olaylarının başladığı 29 Nisan sabahı başkente varmış. İstasyonda onu Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı karşılamış. Misafir edileceği Ankara Palas Oteli'ne götürmüş. Akşam üzeri de Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu onu otelden alıp Yenişehir'deki evine götürmüş. O saate kadar daha başbakandan bir randevu gelmemiş. Akşam vakti bir özür telefonu gelmiş. Başbakanla görüşmesi ertesi güne 30 Nisan gününe kalmış. Başgil Benderlioğlu'nun evinde yemeğe misafir olduktan sonra oteline gidip yatmış. Ertesi gün görüşme randevusu değiştirilmiş. Cumhurbaşkanının köşkte o akşam Başgil şerefine vereceği bir yemek davetine dönüşmüş. Gene Başgil'in yazdıklarından izleyelim. Saat 19.30'da Benderlioğlu beni almaya geldi ve beraber Çankaya'ya gittik. Hemen kabul salonuna götürüldük. Burada Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fatih Rüştü Zorlu ve yanlarında diğer birçok vekil ve şahsiyetler bulunuyordu. Ayakta ateşli ateşli konuşuyorlardı. Bayar hoş geldiniz dedikten sonra yemek salonuna davet etti. Herkes yerini aldıktan sonra ortalığı uzun denecek bir sükût kapladı. Her biri bir gün önceki ve bugünkü hadiselerden yorgun ve bitap görünüyordu. Masanın ta ucunda oturan Benderlioğlu konuşmayı açtı. Benderlioğlu o açış konuşmasında Başkin'in son olaylarla ilgili görüşlerini öğrenmenin sofradakilerin tümü için ilginç olacağını söylüyor. O arada Başkil'in tahkikat encümeninin kuruluşunun anayasaya aykırı olmadığı yolundaki bilinen görüşünü gazetecilere beyanat olarak açıkladığını ama aksi görüşteki demeçler yayınlanırken Başkil'inkinin yayınlanmadığını bildiriyor. Anlaşılıyor ki bunu ona bir önceki akşam yemeğinde misafiri olan Başkil anlatmış. Başkil'den o yayınlanmayan demeçteki görüşünü orada tekrarlamasını rica ediyor. Cumhurbaşkanı da Başkil'e onu sizden ben de rica ediyorum diyor. Başkil komisyon kurmak mümkün, yetki kanunu yanlış. Başkil de gazetecilere açıkladığını ancak gazetelerin yayınlamadığını söylediği o görüşünü anlatıyor. Ama buna bir ekleme yapıyor. Kitabında yazdığına göre şöyle. İç tüzüğün 177. maddesine göre meclisin itiraz götürmez bir şekilde bahis konusu tahkikat komisyonunu kurmaya hakkı olduğu vakasına işaret ettim. Fakat önemli olan komisyonun teşkilinden ziyade bu komisyona verilecek selahiyetlerin şumulüdür, yani yetkilerin kapsamıdır diye tasrih ettim. Yani vurguladım. Halbuki beyanatı verdiğim gün bu selahiyetlerle ilgili kanun henüz meclisten çıkmamıştı. Bildiğiniz gibi kanun bir gün sonra kabul edildi ve ancak 28 Nisan sabahı neşredildi. Kanunu okuduğum zaman maalesef hududu aştığını ve bazı noktalarda mutlak şekilde anayasaya aykırı hükümler ihtiva ettiğini, yani içerdiğini gördüm. Menderes mesela hangi hususlarda diye sordu. Adliyenin vazifesine müdahale ederek kuvvetler ayrılığı prensibini ihlal etmesi vakasından, başka gazetelerde neşri yasak edildiğine göre meclis müzakerelerinin aleniyetini de ortadan kaldırmaktadır. Bütün demokratik ülkelerde kaide yani kural meclisin meselelerin mahiyeti icabı müzakerelerin gizli yapılmasına karar vermesi hali hariç meclis müzakerelerinin aleni yapılmasını amirdir. Bu umumi kaideye bizim anayasamızda 20. maddesinde açıkça yer vermiştir. O halde böyle bir aleniyet ancak basının meclis müzakerelerini serbestçe neşredebilmesi halinde fiilen vardır denebilir. Neşir yasakları koymak suretiyle basını bu fonksiyonundan uzaklaştırmak, müzakerelerin aleniyeti prensibini açıkça ortadan kaldırmak demektir. Başkil'in bu sözlerinden sonra Menderes'le aralarında bir tartışma başlıyor. Menderes, Başkil'in yazdığına göre kendi görüşünü açıklamaya şunlara söyleyerek başlıyor. Menderes, affedersiniz ama ben bu görüşte değilim dedi. Salahiyet kanunu müzakerelerin aleniyetini ortadan kaldırmıyor. Sadece namus ve şeref duygusundan yoksun bazı gazetecilerin maksatlı bir şekilde onları tahir etmesini, yani çarpıtmasını, önlemekle iktifa ediyor, yani yetiniyor. Muhalif basının takip ettiği usul artık çok iyi bilinmektedir. Bir müddetten beri bu basın meclisteki bazı mebuslara asla söylemedikleri şeyleri söyletmeyi adet edindi. Aksine bazen de aralarından bir kısmını konuştukları halde hiçbir şey söylemeyip sessizce oturmakla itham ediyor. Bahis konusu kanun doğrudan doğruya bu gibi suistimallere son vermek ve umumi efkarın her türlü yolunu saptırmasını önlemek gayesini gütmektedir. Gene bu aynı kanuna göre meclis müzakereleri anayasamızın 20. maddesine uygun olarak aleni kalacaktır. Çünkü yine aynı maddenin muhtevası gereğince bunlar kelimesi kelimesine meclis zaptına geçecek, sonra da resmi gazetede teferruatıyla neşredilecektir. Profesör Başkil buna karşı meclis tutanaklarının meclis zaptında ve resmi gazetede yayınlanmasının anayasanın 20. maddesindeki aleniyet ilkesinin gerçekleşmesine yetmediğini belirtiyor. Tenkit zamanı değil, tenkil zamanıdır. Menderes'i yettiğini söylüyor. Başkil buna cevap veriyor. Tartışma kısmen hukuki, kısmen de siyasi yanlarıyla uzadıkça uzuyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Bayar duruma müdahale ediyor. Anlatımı gene başkile bırakalım. Biraz akademik olan bu münakaşadan sabırsızlanan Cumhurbaşkanı nezaketle söze karıştı. Beyler dedi, karşılıklı olarak ileri sürdüğünüz deliller hukuki bakımdan ne kadar ilgi çekici olursa olsun bu toplantının gayesine temas etmiyor. Şimdi biz fiilen vuku bulmuş bir durumun karşısındayız. Tahkikat komisyonu kurulmuş, salahiyetler kanunu çıkarılmış ve alınan bu tedbirler ayaklanmalara sebep olmuştur. Bu vaziyet karşısında ne yapmalıyız? Ve Sayın Profesör bize ne gibi tavsiyelerde bulunabilir? Zannediyorum toplantının gayesi ve halledilecek mesele işte budur. Başkilin tavsiyesi. Son derece ihtiyatlı davranmanızı tavsiye ederim Sayın Reisi Cumhur. Önce anayasaya tamamen uymadığına göre salahiyet kanununun hükümlerini tatbik etmemelisiniz. Bu bakımdan tekrar gözden geçirilmesi için kanunu derhal meclise geri göndermelisiniz. Bilhassa gençliğe karşı çok sert tedbirlere başvurmamalısınız. Bayar'ın cevabı. Ben hiçbir şekilde bu görüşe katılmıyorum. Bilakis son derece sert davranmak ve tahrikçileri numune-i imtisal, yani ders alınacak örnek olmak üzere cezalandırmak lazımdır. Hükümet makamlarının çalışma tarzı şimdi böyle olmalıdır. Bayar bunu söyledikten sonra fikrini izah için suçluları çok sert ve ibret teşkil edecek bir şekilde cezalandırmak manasına gelen Arapça asıllı tenkil kelimesini kullandı. Tenkil ve tenkit kelimeler arasında söyleniş itibariyle büyük bir benzerlik olduğu için iyi anlayıp anlamadığımdan emin değildim. Tenkit kelimesi yalnız kritik manasına geliyordu. Bu sebeple Reis-i Cumhur'dan tavzihte bulunmasını istedim. Reis-i Cumhur biraz kızgın bir şekilde, ''Tenkit zamanı çoktan geçmiştir, şimdi tahrikçileri tenkil zamanıdır.'' diye cevap verdi. Tenkilin anlamı. Bayır ile Başkil arasındaki tartışmanın konusu olan bu tenkil kelimesi sonradan değişik yorumlara ve tartışmalara yol açacaktı. 27 Mayıs'tan sonraki soruşturmaların da konusu olacaktı. Arapça bir kelime olan tenkilin anlamı Devellioğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğünde şöyle sıralanıyor. 1- Uzaklaştırma, 2- örnek olacak bir ceza verme, 3- birini tepeleme. Ama kelimeye kullanış yerine göre etkisiz hale getirmek, yok etmek gibi anlamlar da verilebiliyor. Başkilin Bayar'dan açıklama istemesi bu açıdan isabetli. Başkil kitabında kelimenin sözlüklerdeki belirttiğimiz anlamlarını hatırlatarak kitabındaki dipnotunda Bayar'ın aslında o sözü daha hafif bir anlamda kullandığını yazıyor. Başkil Bayar'ın o sözü Devellioğlu'nun sözlüğündeki gibi en hafif anlamıyla kullandığı kanısında. Bunu 27 Mayıs'tan sonra yaptığı açıklamalarda da belirtmiş, kitabında da belirtiyor. Ama yassı ada mahkemeleri başladıktan sonra o konu önemli bir sorun haline geliyor. Bayar tenkil sözünü ne anlamda söyledi? Sadece 28 ve 29 Nisan günlerinde gösteri yapan üniversite öğrencileri için mi, yoksa daha sonra da aynı sözü başkaları için de kullandı mı? Mesela 21 Mayıs'ta Ankara'da yürüyüş yapan Harbiye öğrencileri için de mi kullandı? Bu konu gerek basında gerek Yassıada duruşmalarında tekrar tekrar açılmış, sanık olarak Bayar'a, tanık olarak Başkil'e o konuda sorulan sorular birbirini izlemiştir. Emine Gürsoy Naskali'nin derlediği Yassıada tutanaklarında o konudaki sorguların da örnekleri var. Bazı bölümlerini buraya da alalım. Yassıada'da Ankara-İstanbul olayları davası görülürken Ali Fuat Başkil'in Cumhurbaşkanlığı köşküne davet edilişi konusu açılıyor. Mahkeme Başkanı Salim Başol Celal Bayar'a Profesör Ali Fuat Başkil'le Çankaya'da yaptığı görüşmeleri soruyor. Bayar da anlatıyor. 30 Nisan gecesi o günlerin olayları konuşulurken Başkil'e bir telkininiz var mı diye sorduğunu belirtiyor ve sorusunun cevabını şöyle anlatıyor. Yassıada tutanaklarından. Sanık Celal Bayar, evet bir telkinim vardır dedi. Mesele hukuken tamamdır. Fakat meseleleri siyaseten halletmek doğru olur dedi. Ben acele ettirdim. İstanbul'a gideceğim için yemekte sofrada çok kalmamak üzere yemeği bitirdik. Ondan sonra içerideki diğer salona geçtik. Bazı arkadaşlar da geldiler. Orada tekrar mevzu bahis arz ettiğim şekilde kabinede bazı tadilat yapmak, bir iki vekili istifa ettirmek. Başkan vekilleri tasrih etti mi? Bakanları belirledi mi? Sanık Celal Bayar hayretmedi. Fakat daha evvel şunu söyleyeyim ki, hadiselerin cereyan şeklini ifadeye sadık olduğumu göstermek için bu belki benim aleyhimedir. Hukuki durumunuz tamdır denildiği zaman, nümayişlerin çok şiddetle devam ettiğini ifade ettiği zaman bunlara tenkil olunacaktır dedim. Bundan sonra içeri geçtik ve orada kabinede tadilat yapılmasını teklif etti. Siyaseten meseleyi halletmek için. Ben o sırada kabinede tadilat yapılmasının aleyhindeydim. Şahsi kanaatim olarak ve bunun ne memlekete ne hadiselere iyilik getireceğine inanmıyordum. Celal Bayar telkin sözünü kullandığını bizzat 10 Şubat 1960 günkü o duruşmada açıklıyor. O konu Yassıada'da birkaç gün sonra 14 Şubat 1960 mahkeme başkanı tarafından yeniden açılıyor. Mahkeme başkanıyla Bayar arasındaki o diyalog şöyle. Başkan, üniversite gençliği ne yapmıştır? Tenkili icap ettirecek gençler ne yapmıştır? Tenkil dilimizde memleket için tamamen zararlı olan insanlar için kullanılan bir kelimedir. Mesela eşkıyanın tenkili, eşkıyanın canlı olarak tenkili. Çünkü bunlar memleket için zararlıdır. Talebe böyle mi? Sanık Celal Bayar, tenkilin lügat manası malum. Ben bastırılacak ve önlenecektir manasına söyledim. Başkan, malum olduğu halde Adnan Menderes de tenkili dağıtmak manasını almıştır. Sanık Celal Bayar, geçen defaki duruşmada o zaman bendenizle hakim olan fikri arz ettim. Tekrar edeyim, ben bu kelimeyi sarf etmeden evvel karşımda konuşan hukukçu ve bilhassa anayasa hukuku alimi olan zat ile konuşurken bana vaziyet hukuken tamamdır dedi ve talebelerin devlet kuvvetleriyle, inzibat kuvvetleriyle müsaademe halinde olduğunu ve öyle bir şey geçtiğini söyledi. Aynı zamanda da bunun siyaseten de halledilmesi lazımdır dedi. Tek olarak, kesin olarak salahiyetlidir veya değildir. O taraftan gelmiş bir delege mi onu da bilemiyorum. Başkan kim? Sanık Celal Bayar. Ali Fuat Başgil. Bu hareketlerin sebebi aslisi, yani asıl nedeni hükümet ve hükümet azasından birkaç kişinin istifa etmesi lazım gelir şeklindeki mütalası üzerine ki bugün de aynı kanaatteyim. Mahiyeti ne olursa olsun ayaklanmalarla hükümet istifası zaruretini memleketin menfaati namına muvafık bulmuyorum. Şu halde tenkil olunacaktır dedim. Başgil'in Bayar'ı anlattığı sahne. Profesör Ali Fuat Başgil, Cumhurbaşkanı Bayar o tenkil sözünü hangi anlamıyla söylemiş olursa olsun, o akşamki toplantıda onun sertlik politikasına karşı çıkıyor. Kendi anlatımıyla şöyle diyor. Beni mazur görünüz Sayın Reis-i Cumhur, bu fikirlerinize iştirak edemeyeceğim. Muhakkak ki içtimai sulh ve sükûnun bekçisi sıfatıyla hükümet içtimai emniyeti, yani emniyeti sağlamak için yasal tedbirler almak ve hatta gerektiğinde sertçe hareket etmek hakkına sahiptir. Fakat bunun yerinde ve zamanında olması şarttır. Eğer hali hazır durum fevkalade ağır bir dereceye varmış ise kanaatime göre orduyu da sarması gibi çok nazik bir mesele ortaya çıkarır. Başgil bu arada İstanbul'daki üniversite olaylarını kendi çalışma odasının penceresinden izlerken avluda gördüğü bir sahneyi anlatıyor. Olayların bir aşamasında malum üniversite bahçesinde polisler varken bahçeye askerler girmişti. Başgil'in o sırada aldığı ve kitabında da yayınladığı notlar şöyleydi. Nihayet atlı polisler geri çekildi ve yerini derhal o zamana kadar büyük giriş kapısında bekleyen piyade birliği aldı. Süngülü askerler başlarında subayları olduğu halde kesif talebe kalabalığına doğru yürümeye başladılar. Tam bu sırada talebeler var güçleriyle tempolu olarak "Yaşasın ordu, yaşasın kahraman Türk askeri!" diye bağırmaya başladılar. Ne saklayayım, bu esnada heyecanımdan nefesim kesilmişti. Bir taraftan talebe bu şekilde bağırıyor, diğer taraftan da askerler muntazam sıra halinde onların üzerine yürüyordu. İki taraf arasında hemen hemen birkaç adımlık mesafe kalmıştı. Birden bir asker durdu. Aradan birkaç saniye geçmedi. Asker ve subaylarla talebeler ağlamaklı birbirlerine sarıldılar. Kendi kendime tamam dedim. Bu hareket orduya da sirayet ettiğine göre artık Menderes hükümeti gitmiştir. Profesör Ali Fuat Başgil daha önce arkadaşlarına da anlattı. Bu izlenimi başta Cumhurbaşkanı Bayar olmak üzere toplantıda bulunanlara anlattı ve buna kitabında da yazdığına göre şu yorumunu ekledi. Bana göre bu sahne artık bundan böyle ordunun üniversite gençliğiyle kader birliği yaptığını gösterir. Ve işte işin vahim hem de pek vahim tarafı budur. Bu vaziyet karşısında şiddet hareketleri durumu güçleştirmekten ve nihayet önüne geçilmez reaksiyonlar doğurmaktan başka bir şey yapmaz.
68. ayrımın sonu. Sayfa 735.